Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Manisa Tımarhanesi. Aziz İmracı. Sarhoşluk devresinden sonra hastalık devresine gireceğini tahmin ediyordum. Tahminim esas bakımından değil, şekil bakımından yanlış çıktı. Seni kansızlık, verem ve bunlar gibi bir hastalığa yakalanacak sanırken, bu defa henüz isim veremediğim, yok veremediğim değil, zarif bir isim bulamadığım bir hastalığa tutulduğunu haber aldım. Hastalığına hebetman, yani avanaklaşma isminden daha münasibini bulamadım. Azizim, bu ne hal? Hakikat yolunda rehberim ve hocam olduğunu düşündükçe çıldıracağım geliyor. Geçmiş günleri hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken eşsiz bir güzel konuşmayla, hele tarife sığmaz bir tatlılıkla bize müspet ilimler ve gerçek hikmet hakkında verdiğin dersleri bir türlü unutamıyorum ve kestiremiyorum ki bugünkü Raci, o zarif Üstad Raci midir? Yoksa beşer ahmaklığının yüz milyonlarca misallerinden biri mi? Ne arıyorsun? İstediğin nedir? Yeni keşfettiğin fenli gerçeklerle, öteden biri meşhur ve muteber olan gerçekleri yıkmadıkça, bugünkü hareketine deliliğin son derecesi demekten başka çare yoktur. Ne arıyorsun? Ebedi hayatımı. Lakin azavallı, bu kısa hayatta neler buldun ki onun ebedisini arıyorsun? Sana bunu sorarım. Hayatta ne var? Oh, filozof seni ne kadar haklı buluyorum. Diyor ki, İnsanlar yaratılış ve terbiye bakımından delidirler. Tesadüfen akıllı bulundukları anlar pek kısadır. Ne kadar doğru. Hakikaten insanlarda zerre kadar akıl olsaydı, değil ebedi hayatı aramak, hatta bu miskin ve fakat geçici varlığa bile katlanmayarak, sonu bir eyvahtan ibaret olan zevkleri ve hayat külahını yokluk sultanına sunardı. Bununla beraber bir kaza ve tesadüften ibaret olan hayatta, hafif delileri eğlenecek kadarcık zevk bulunduğu inkar edilemez. İnsanlar cahillik ve vahşilik devirlerinde icat ettikleri kelimelere ruh vere vere, bunları hayal renkleriyle süsleye süsleye bir duygular zinciri meydana getirmişlerdir ki, bunlar binlerce asırdır gelişe gelişe miras yoluyla bize kadar gelmişlerdir. Biz de asılları var olma bakımından hiç, bilgi bakımından hayalden ibaret olan bu zincirle hiçbir meziyeti, hiçbir mahiyeti olmayan varlık alemine bin türlü gönül çekici renkler veriyor ve kendimizi tatlı tatlı aldatarak hayatta bir mana görüyoruz. İşte bütün tiksindirici yönüyle hayatın gerçek yüzü. Ya azavallı, sen ne arıyorsun? Bu kesafet, bu maddeler, bu görünür hayaller, bir ruhu ezmeye, bir vicdanı birbirine zıt fikirlerin çarpıştığı bir meydan haline getirmeye, bir idraki boğmaya kâfi değilmiş gibi bir de manevi hayaller arkasında mı koşmak istiyorsun? Zavallı kardeş, zavallı üstad. Bilmem ki bu mektubumu okuyacak, kalbimden kopan ümitsizlik ve merhamet iniltisini anlayacak halde misin? Bana dediler ki, lakin buna inanmak istemiyorum, istemedim. Sana şu mektubu yazmaktan kendimi alamadım. Bana cevap ver. Eski günler, tatlı hatıralar aşkına bana cevap ver. Raci'den Sami'ye mektup. Sevgili Sami, mektubunu aldım. hatırın için 5-10 dakika hayalin derinliklerini terk ederek karanlık bir çukura benzeyen şu aleme çıktım. A çocuk, madem ki alemin bir tımarhane, insanların bir sürü deli olduğunu söylüyorsun, şu halde benim deliliğime niye itiraz ediyorsun? Galiba herkeste bulunan deliliğe benzemeyen bir çeşit deliliğe müptela olduğum için. Evet azizim, ben bu hayallerin arkasında gizlenmiş olan hayalleri arıyorum. Yazık ki bulamıyorum. Bulamıyorum değil. Nasıl anlatayım? Fenle ilgili gerçeklere hiçbir şey denilemez. Lakin bir gerçeğin varlığı diğer birinin varlığına mani olamaz. Bazı vicdanlar var ki başlangıçla netice arasını ayırt etmek vazifesi görmek isteyen gerçeklerin önünde kalıp duramıyor. Ben niyet ettim ki bu hayatı, dünyaya niye geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ben niyet ettim ki bu hayatı, dünyaya niye geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ah! Ne olurdu ki bu suallere ben müsbet ve menfi birer cevap verebilsem. Benim vicdanımı tırmalayan suallerin rastgele cevapları yok ve olamaz. En son ne olacağımızla ilgili gerçekleri inkar etmek için insanın hayvanca bir zekaya, hissiz bir kalbe sahip olması yahut da fenle ilgili icat ve keşiflerden cahil bulunması gerekir. Nasıl ki bunu bilip görmeden kabul etmek de böyledir. Derdime fenle ilgili ilimlerle ilaç aradım, bulamadım. Sonra garip bir aleme düştüm. Pek muhtemel ki şimdiye kadar bu alemde bulduklarım nice endişe dolu vicdanları ikna eder, kandırırdı. Lakin ben, teleskopların göremediği uzak alemleri benim mana gözlerim görüyor. Araştırmacılarımızın henüz mahiyetini bilmediği ışık saçan bulutlarla ben temasta bulunuyorum. Sizin inceden inceye araştırmalarınızdan gizlenen sönük gök cisimleri benim görmek için ışığa muhtaç olmayan gözlerime görünüyor. Ben öyle bir ruh oldum ki benim için uzak, yakın, görünen, görünmeyen kalmadı. Madde alemi benim emrimin mahkumu, mana alemi de irademin esiridir. Böyleyken ben yine açım. Ruhum kendisine doyuracak, kanaat verici bir gıdayı henüz bulamadım. Arıyorum, arıyorum. Ne mi diyeceksin? Hiç. Sevgili ve aziz Sami, bu tımarhaneye bir deliği neden çok görüyorsun? Anlıyorum ki bana acıyorsun, teşekkür ederim. Fakat bazı afyonkeşler, hastalık başlangıcına, zayıflık ve güç yetersizliğine pek benzeyen sarhoşluk hallerini nasıl severler, bundan nasıl zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim düşüncelerle dolu vicdanımın araştırmaları benim en büyük sevkimdir. Geçen gün içlerinden biri de ben olduğum dertlerin rasathanesi demek olan bir mezarlıkta geziniyordum. Mezarlıkta bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir teraziyle oynuyordu. Ne yaptığını sordum, bana şu cevabı verdi. Ahmaklıkla marifeti tartıyorum. Bundan maksadın nedir? Mevcut malımı anlamak. Nasıl buldun bakayım? Ahmaklığım o kadar ağır ki sanırım bu zamanın Karun'u benim. Bu ne demektir? Sana anlatmak zor. Lakin işte benim halim. Alemde bir şeye ihtiyacım olsaydı sana müracaat ederdim. Lakin yok. Artık senden bir ricam var. O da beni unutmak, yani meşgul etmemek. Sami, bu mektupların gidip gelmesinden bir ay sonra Manisa'ya gitmiştim. Maksadı, üstadı ve en muhterem dostu olan Raci ile görüşmek ve kendisini o melamice hayattan kurtarmaktı. Raci'yi aynı Ali Sultan mezarlığında buldu. Raci, beklenenin zıddına sıhhatini koruyordu. Elbisesi en aldırışsız yahut dilencilerin elbisesini andırıyordu. Sami mezarlığa girdiği vakit Raci'yi ebe gümeşler arasında ve bir kabre yaslanmış gördü. Kendinden evvel mezarlığa girmiş bir kadın Raci'ye doğru gidiyordu. Hemen aynı zamanda her ikisi Raci'nin yanına vardılar. Raci hayret edilecek bir kayıtsızlıkla her iki ziyaretçiyi kabul etti. Sami boş yere bu heykeli öpücüklerle canlandırmaya çalışıyor ve boş yere o sönük gözlerde bir sevgi parıltısı arıyordu. Nihayet Raci, "Sami, niye geldin? Bir mezar taşını seyretmeye mi?" dedi. Sami cidden alıklaşmıştı. Bir vakitler en iyi konuşan gençlerin davranışlarını taklit etmeye çalıştıkları Raci'nin bu Raci olduğuna inanmadığını gösteren ümitsizlik dolu bir şaşkınlıkla üstadını gözden geçiriyordu. Raci, "Kadın, sen niye geldin?" dedi. Kadıncağız, taşkın yüreklerin bir şey isteyeceği vakit yaptıkları gibi bir gözyaşı seli boşaltarak cevap verdi. "Ah şeyhim, meczup efendi, evliya bey, zavallı nefisem, zavallı kız, ya Rabbi, 15 yaşında çıldırdım. Haberim bile yoktu. Ah nereden bilirdim? Meğer zavallı kızımın başına sevda gelmiş, yavrucuğum sevmiş. Fakat ümitsiz, sessiz, sadasız sevmiş. Lütfullah Bey'in oğlunu seviyormuş. Zavallı delikanlı attan düştü, başı bir taşa gelerek parçalandı. Kız bu haberi duyduğu gibi çıldırdı. Kederinden kendi kendini yerlere vurmaya, etlerini dişlemeye başladım. Konu komşu bin belayla zapt edebildik. Lakin kızın feryadından durulmuyordu. Tımarhaneye koymaya mecbur olduk. Şimdi nefisem tımarhanede. Neyim var neyim yok sattım. Türbelere adak götürdüm, okuttum, muskalar aldım fayda vermedi. Nihayet seni salık verdiler. Git eteğini tut, bırakma. O adam tekin değil, elbette senin kızını iyi eder dediler. Ah evliya babacığım, Allah aşkına kızımı iyi et. Zavallı kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Raci'nin yüzünde hiçbir üzüntü alameti görülmüyordu. Sami pek şaşkındı. Saf annenin yana yakılı halini anlatması onun yüreğini delmişti. Halbuki Raci'ye bu iniltiler bir kava sesi kadar tesir etmemişti. Sami hissizliğin bu derecesine karşı nefretle karışık bir hayret duymaya başladı ve dayanamadı. Raci'ye şiddetli ve sert denecek bir dille, "Eğer akıl dengesinden mahrum ve bundan dolayı da mazur olduğunu bilmesem, şu hissizlikten dolayı seni alçaklıkla itham ederdim." Naci ayağa kalktı. Delilere yakışan bir hararetle cevap verdi. Ben mi akıl dengesinden mahrummuşum? Be hey divane! Sen aptallar, alıklar gibi şu hayat faciasının karşısında ezilip kalırken ben aşkın ne olduğunu, ikilik yokken bir kimsenin kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. Düşünüyordum ki ben, sen, hava, taş, demir hep bir şeyken neden demir ağlamıyor, taş çıldırmıyor, hava yalvarmıyor da insan, işte insan sizin gibi delillerle dost olursa ne düşüneceğini bilemez oluyor. Demir ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadının ne farkı var? Şu halde ağlayan kim, ağlamayan kim? Sami'nin kolunu tutup bükerek, bak, şu kolunu ben büktüm. Lakin senden başka olmasa kolunu kim bükerdi? Halbuki bükülüyor. Niçin? Bu niçine cevap yok. Neden aşk var? Neden sefalet var? Neden zevk var? Neden kahrolma var? Niçin? Niçin? Cevap yok değil mi? 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir delikanlı. Pekala delikanlı bu kızı alsın mesut olsunlar. Lakin hayır. Oğlan attan düşer, kız çıldırır. Niçin? Yine cevap yok. Şimdi bu ihtiyar kadın niye yaşıyor? Benim ve hayatımda ne zevk var? Hiç. Böyleyken delikanlı ölür, kız çıldırır, ben ve ihtiyar kadın yaşarız. Asıl garibi neresinde biliyor musun? Bunun niye böyle olduğunu bilen yok, yok, yok. Bu ihtiyar kadını acıyorsun, bana acımıyorsun. Onun kızı çıldırmış, pekala. Ama benim ruhum, benim kainatım, benim çıldırdı. Lakin insan gözü zevkin de sıkıntının da en aşağısını görür. Oh, beni nereden buldunuz? Ben ki şu varlıktaki tezat farklarını yok etmek üzereydim. Beni niye çevirdiniz? Beni neden yine niçinli bir aleme indirdiniz? Niçinsiz bir varlık. Şu halde seninle çıldırmış kızın, benimle şu taş parçasına ne farkı var? Niçinsiz varlık. Raci'deki sinir buhranları tehlikeli deliler şeklini gösterdiği için tımarhaneye nakledilmişti. Birkaç gün içinde aşırı sinir buhranları geçtiği için orta halli ve hafif delilerle bir avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz bulunmakta olup deliler ulu orta bu havuzda yıkanırlar ve avluda çok kere dolaşırlardı. Bu hallerin ola geldiği tarihte Manisa tımarhanesi cidden müthiş bir sefalet yuvasıydı. Hastaları yatırdıkları yataklar hiçbir yerde işi görülmeyecek kadar pis ve verilen yemekler adiydi. Bununla beraber avlu önünde demir parmaklığa gelen seyirciler tarafından hastalara tesadüfen öteberi verilirdi. Böylece iyi ile kötüyü ayırt edemeyen deliler için de yenmeyecek şeyleri de yiyenler olurdu. Hastanede havuzdan başka hiçbir modern tedavi usulü yoktu. Hala delilere pösteke saydırılıyor, aşırı delilere yaradanın aşkına sopa atılıyordu. İşte Raci'de kaderin cilvesi böyle bir tımarhaneye sevk etmişti. Bu tımarhaneye girmek pek kolay değildi. Güllabilere yani tımarhanede delilere bakan hademelere göre tımarhaneye her getirilen deliydi. Lakin akıllılar için bu adamlarca hiçbir ölçü olmadığından tımarhaneden çıkmak pek zordu. Hele buraya girenleri arayan olmazsa. Raci bu memlekette yabancıydı. Üzerindeki nöbet geçmişti. Lakin Raci gibi bir adamın gözünde bir mezarlıktan sonra en safalı ve rahat yer bir tımarhane olabilirdi. Delilerin acayip görüşleri Raci'yi düşünmekten alıkoyuyordu. İşte bundan dolayı bir vakit tımarhanede kalmayı çok bularak oradan çıkmak için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Raci tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu. Bir gün hafif deliler yeni gelmiş bir deliyi karşılamakla meşgul oluyordu. Bu yeni deli eskilerin pek hoşuna gitmişti. Yeni deli ağır başlı adımlarla gülümseyen bir çehreyle avluda yürümekteyken 20-30 deli hep bir ağızdan aynalı, aynalı, aynalı diye bağırışıyorlardı. Bu sözler Raci'nin dikkatini çekti. Başını kaldırdı ve bir sevinç ve hayret çığlığı salıverdi. Tımarhaneye gelen yeni deli, Raci'nin kaybettiği ve bulmak ümidiyle Anadolu'nun yarısına dolaştığı halde hiçbir yerde izine rastlamadığı aynalı babaydı. Raci yenemediği bir cazibenin esiri olduğu halde aynalının ellerine sarıldı. Şehir mezarlığında başlayan hayal alemindeki gezintiler bu sefer Manisa tımarhanesine devam etti. Bu gezintileri anlatan Raci'nin hatıralarından ikinci defteri okuyucuların gözleri önüne koyacağız. Lakin ondan evvel Raci'nin tımarhanedeki incelemelerini içine alan notların faydalarından okuyucuları mahrum etmek istemedik. Delilerin deliliğini incelemek, belki de akıllılık davasında onların yaptığı işler için de en makul olanıdır, sözü Raci'ye terk ediyoruz.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.